Ayrım 21, sayfa 145. İnsan ne kişilere, ne de düşüncelere veya belli görünümlere karşı savaşabilir. Ne yeteneğin, ne de iyi niyetin eksikliği söz konusudur. Hatta karakterli kişilerin eksikliğinden bile söz edilemez. Yalnızca hem her şey eksiktir, hem de hiçbir şey eksik değildir. Sanki kan ya da hava değişime uğramıştır. Esrarlı bir hastalık daha önceki zamanın dehaya ilişkin çıkış noktasını kemirmiştir. Ama her şey yenilikten pırıl pırıldır. Ve insan dünyanın gerçekten daha mı kötüleştiğini, yoksa sadece kendisinin mi daha yaşlandığını sonunda bilemez olur. Bu noktaya varıldığında kesinlikle yeni bir zaman gelmiş demektir. Demek ki zaman işte böyle, masmavi göklerle başlayan ve sonra ağır ağır bozan bir gün gibi başlamış. Ulrich'i beklemek nezaketini de göstermemişti. Ulrich de yaşadığı zamandan bunun öcünü, dehayı kemirmeleri nedeniyle o zamanın hastalığını oluşturan esrarlı değişimlerin nedenini son derece sıradan bir aptallık sayarak almıştı. Kesinlikle küçültücü bir öç alış değildi bu. Çünkü aptallık, içten içe yetenekle karıştırılabilecek kadar yeteneğe benzemeseydi ve dışa karşı da ilerleme, deha, umut, iyileşme gibi görünmeseydi, o zaman herhalde kimse aptal olmak istemezdi ve ortada aptallık diye bir şey de kalmazdı. En azından onunla savaşmak kolay olurdu. Gel gelelim, aptallığın ne yazık ki son derece baştan çıkartıcı ve doğal bir yanı vardır. Örneğin bir yağlı boya resmin reprodüksiyonu, elle yapılmış bir yağlı boya resimden daha sanatsal bir edim sayıldığında bunda bir doğruluk payı da bulunur. Ve bunu kanıtlamak, Van Gogh'un büyük bir sanatçı olduğunu kanıtlamaktan daha kolaydır. Bunun gibi oyun yazarı olarak Shakespeare'den daha güçlü veya yazar olarak Goethe'den daha dengeli olmak çok kolay ve kazançlıdır. Gerçek anlamda herkese açık bir alan, içinde her zaman yeni bir buluştakinden daha çok insanlık barındırır. Aslında aptallığın kendine uyduramayacağı hiçbir önemli düşünce yoktur. Aptallık her yanıyla devingendir ve sırtına hakikatin bütün giysilerini geçirebilir. Buna karşılık hakikatin her zaman tek bir giysisi, tek bir yolu vardır ve o yüzden hakikat her zaman elverişsiz konumdadır. Ancak Ulrich'in aklına bir süre sonra bununla bağıntılı olarak tuhaf bir fikir geldi. Kafasında çağının düşüncelerini büyük zahmetlerle en iyi biçimde düzenledikten sonra 1274 yılında ölen büyük kilise filozofu Akinolu Thomas'ın uğraşında daha da derinlere indiğini ve bu işi ancak şimdi tamamlayabildiğini canlandırmıştı. Tanrı'nın özel lütfuyla genç kalmış olan filozof, şimdi kolunun altında bir sürü kağıtla evinin kemerli kapısından dışarı çıkmıştı ve tam o sırada bir elektrikli tramvay burnunun ucundan geçip gitmişti. Geçmişte Doktor Universalis diye anılan ünlü Thomas'ın bu olaydan hiçbir şey anlamadan şaşırıp kalması Ulrich'i eğlendirmişti. Bir motosiklet sürücüsü bomboş cadde boyunca gelmiş, o biçimi kolları ve yine o biçimi bacaklarıyla bir gök gürültüsü gibi perspektiften yukarı doğru tırmanmıştı. Yüzünden yaptığını olağanüstü önemseyerek haykıran bir çocuğun ciddiyeti vardı. Bu arada Ulrich, ünlü bir kadın tenisçinin birkaç gün önce bir dergide gördüğü resmini anımsamıştı. Kadın, ayak parmaklarının üstünde duruyordu, bacağı çorap lastiğinin üzerine kadar çıplaktı ve bir topu karşılamak için raketini havaya kaldırırken öteki bacağını başına doğru savurmuştu. Bunu yaparken de yüzüne bir İngiliz dadı ifadesi gelmişti. Derginin aynı sayısında yarışmadan sonra masaj yaptıran bir kadın yüzücü resmi de bulunmaktaydı. Yüzücünün baş ve ayak uçlarında kendisine ciddi bakışlarla bakan, üstlerinde sokak kıyafetleri bulunan iki kadın duruyordu. Yüzücü, bir yatağa çıplak olarak sırt üstü uzanmış, bir dizini kendini verircesine yukarı çekmiş, yandaki masör de ellerini bu dizin üstüne koymuştu. Üzerinde doktor önlüğü olan masör, yüzünde sanki bu kadının eti, derisi yüzüldükten sonra bir çengele asılmışçasına bir ifadeyle fotoğraftan dışarıya bakmaktaydı. Böyle şeyler yeni yeni görülmeye başlanmıştı. Tıpkı yüksek yapıların ve elektriğin benimsenişi gibi bir yerde bunların da benimsenmesi gerekir. İnsan kendisi bundan zarar görmeden yaşadığı zamana kızamaz duygusu içindeydi Ulrich. Canlılığın bütün bu görünüşlerini sevmeye de her zaman hazırdı. Hiçbir zaman başaramadığı tek şey ise onları toplumsal esenlik duygusunun gerektirdiği gibi bütünüyle sevmekti. Uzun zamandır yaptığı ve yaşadığı her şeye bir isteksizliğin soluğu, bir yalnızlığın ve aczin gölgesi düşüyordu. Ulrich kendinde bu evrensel isteksizliği dengeleme eğilimini bulamıyordu. Kimi zaman kendini şu anda daha hedefi bulunmayan bir yetenekle doğmuş gibi hissediyordu. 17. Niteliksiz bir adamın nitelikli bir adam üzerindeki etkisi. Ulrich Clarissa ile konuşurken arkalarındaki müziğin arada sırada durduğunu ikisi de fark etmemişlerdi. Müzik durduğunda Voltaire pencereye geliyordu. İkisini göremiyor ama onların görüş alanının hemen sınırında durduklarını hissediyordu. Kıskançlığın acısını çekiyordu. Sonra ağır duygu yüklü müziğin esrikliği onu yeniden tavlıyor, piyanoya geri çağırıyordu. Arkasında duran piyano, gerçekle karşılaşmak zorunda kalmamak için uyanmak istemeyen bir uykucunun karmakarışık ettiği bir yatak gibi açıktı. Sağlıklıların yürüdüklerini hisseden bir felçlinin kıskançlığı Voltaire'e acı veriyordu ve genç adam ötekilere katılmayı göze alamıyordu. Çünkü acısı kendini onlara karşı savunmasına olanak vermiyordu. Voltaire sabah kalkıp acele büroya gitmek zorunda kaldığında, gündüzleri insanlarla konuştuğunda ve öğleden sonraları onlar gibi evine dönerken özel misyonları bulunan önemli bir insan olduğunu hissediyordu. O zaman her şeyi farklı gördüğüne inanıyordu. Başkalarının yanından geçip gittikleri şeyler onu heyecanlandırabiliyordu. Ve yine başkalarının ellerini önemsemeksizin herhangi bir şeye uzattıkları yerde Voltaire için kendi kolunun hareketi bile tinsel serüvenlerle doluydu. Ya da kendi kendine aşık bir felç içindeydi. Duyarlıydı ve duyguları hep düşüncelerin, hendeklerin, dalgalanan vadilerin ve dağların etkisiyle hareket halindeydi. Hiçbir zaman umursamaz davranmıyordu. Her şeyde bir mutluluk veya mutsuzluk buluyordu. Ve böylece her zaman canlı bir düşünme eylemi içinde olabiliyordu. Böyle insanlar, sürekli içinde yaşadıkları ahlaki dalgalanma kendini ötekilere de ilettiği için başkaları üzerinde olağanüstü çekici bir etki yaratırlar. Konuşmalarında her şey kişisel bir anlam kazanır ve insan onlarla ilişkisi sırasında sürekli kendi kendisiyle de ilgilenebildiğinden bu gibileri insanın normalde ancak vizite karşılığı bir psikanalistten veya psikologdan alabileceği keyfi verirler. Üstelik arada bir fark da vardır ve insan bu sonunculara gittiğinde kendini hasta hisseder. Oysa Voltaire insanların kendilerini o zamana kadar gözden kaçırmış oldukları nedenlerden ötürü çok önemsemelerine de yardım ediyordu. İnsanlara tinsel düzlemde kendi kendileriyle ilgilenme olanağı sağlamaya ilişkin bu niteliğiyle Clarissa'yı da fethetmişti ve zamanla bütün talipleri devre dışı bırakmıştı. Onda her şey etik bir harekete dönüştüğünden, sanata egemen olan yeni zevk doğrultusunda ve inandırıcı bir ifadeyle süslemenin disiplinsizliğinden, yalın biçimlerin sağlıklığından ve Wagner'in müziğinden yükselen bira buharlarından söz edebiliyor, böylece tavus kuşu kuyruğuna benzeyen bir ressam beynine sahip müstakbel kayınpederini bile dehşete düşürüyordu. Demek ki Voltaire'in geçmişinde başarılar da bulunduğu tartışma götürmezdi. Buna karşın belki de eskiden hiç olmadığı kadar yeni ve olgun izlenimler ve planlarla dolu olarak eve vardığında bu kez cesaret kırıcı bir değişim geçiriyordu. Sehpaya bir tuval yerleştirdiği veya masaya bir kağıt yaydığı anda bu, kendi yüreğinden korkunç bir kaçışın göstergesi oluveriyordu. Kafasının içi berrak kalıyor ve bu berraklık içerisinde plan hem saydam hem de açık seçik bir boşlukta dalgalanmaya başlıyordu. Hatta bu plan bölünüyor ve öncelik bakımından birbirleriyle yarışabilecek iki ya da daha çok plana ayrılıyordu. Ama kafası ile planı gerçekleştirme bağlamında zorunlu olan ilk hareketler arasındaki bağlantı sanki kesiliveriyordu. Voltaire parmağını oynatıp oynatmamaya bile karar veremiyordu. Oturduğu yerde öyle kala kalıyor ve düşünceleri öngördüğü görevin üstünden yere düştüğü anda eriyen kar gibi kayıp gidiyordu. Voltaire zamanın neyle dolduğunu bilemiyordu. Ama daha bununla ilgilenemeden vakit akşam oluyordu. ve Voltaire bu tür birkaç deneyimin ardından eve artık bu deneyimlerden korkarak döndüğü için haftalar birbiri ardınca kayıp gidiyor ve içinde bulunduğu durum kötü bir uyuklamayı andırıyordu. Bütün kararlarındaki ve hareketlerindeki umursamazlık nedeniyle temposu ağırlaşan Voltaire acı bir hüzün duyuyor ve ne zaman bir şey yapmaya karar vermek istese yetersizliği çoğu kez bir burun kanaması gibi alnının hemen arkasına yerleşmiş bir acıya dönüşüyordu. Voltaire'in içi korkuyla doluydu ve kendinde sapladığı belirtiler yalnızca çalışmasını engellemekle kalmayıp aynı zamanda onu çok korkutuyordu. Çünkü bunlar görünüşte iradesinden öylesine bağımsızdı ki Voltaire'de çoğu kez başlamakta olan tinsel bir çöküş izlenimini yaratıyordu. Öte yandan son yıl boyunca durumu gittikçe kötüleşirken aynı zamanda değerini daha önce asla yeterince bilmediği bir düşünceden mucizevi bir yardım görmüştü. Bu, yaşamak zorunda olduğu Avrupa'nın kurtarılamaz bir biçimde yozlaştığı düşüncesinden başka bir şey değildi. Dışarıdan bakıldığında her şeyin yolunda gittiği, gerçekte ise özel çabalar ve yeni düşünceler hedeflenmedikçe büyük bir olasılıkla her sorunun bundan ötürü tinsel gelişmenin de içinde olduğu bir gerilemeyi yaşayan çağlarda buna karşı ne yapılabileceği herhalde akla gelen ilk soru olmak gerekir. Ancak akıllı, aptal, aşağılık ve güzel kargaşası böyle zamanlarda öylesine yoğundur ki bir sırrın varlığına inanmak, bu nedenle de hakkında tam bir yargıya varılamayan ve neredeyse kutsal bir belirsizlik taşıyan bir şeyin önlenemez çöküşünü ilan etmek, anlaşıldığı kadarıyla çoğu insana daha kolay gelmektedir. Bu arada konunun ırk, çiğ sebze yemeği, veya ruh olması hiç fark etmez. Çünkü her sağlıklı kötümserlikte olduğu gibi burada da tek önemli nokta insanın tutunabileceği, kaçınılamayacak bir şeylerin varlığıdır. Voltaire de daha iyi yıllarında böyle öğretilere gülüp geçmiş olmasına karşın kendisinin bu öğretilerden yararlanması söz konusu olduğunda kısa sürede onların çok yararlı olduğunu fark etmişti. O ana kadar kendisi çalışamazken ve kendini kötü hissederken şimdi zaman yetersiz, kendisi ise sağlıklı olmuştu. Hiçbir yere varamamış olan yaşamı ansızın kendisine layık ancak 100 yılda bir rastlanır boyutlarda kocaman bir açıklamaya, bir gerekçeye kavuşmuştu. Dahası Voltaire kurşun kalemi ya da dolma kalemi eline aldığında ve sonra yine bıraktığında bu yaşam neredeyse büyük bir fedakarlık anlamına kavuşuyordu. Gel gelelim, Voltaire'in hala kendisiyle verilecek bir savaşı vardı ve Clarissa ona acı çektiriyordu. Clarissa ile zamanın eleştirisine yönelik konuşmalar yapılamazdı. O, körü körüne dehaya inanırdı. Dehanın ne olduğunu bilmiyordu ama ne zaman bundan söz edilse bütün vücudu titremeye ve gerilmeye başlıyordu. İnsan dehayı ya hisseder ya da hissetmezdi. Clarissa'nın tek kanıtı buydu. Voltaire için Clarissa hep o 15 yaşındaki küçük ve acımasız kız olarak kalmıştı. Hiçbir zaman Voltaire'in duygularını anlamamış veya Voltaire onun üzerinde egemenlik kuramamıştı. Ancak bütün o soğukluğu ve katılığıyla, ardından gelen coşkusuyla, tözden yoksun bir alevle parlayan iradesiyle Clarissa'nın Voltaire'i etkilemeye yönelik esrarlı bir yeteneği vardı. Öyle ki sanki uzamın üç boyutuna sığdırılamayan bir yönden gelen darbeler Clarissa'nın benliğinden geçip etkisini gösteriyordu. Bu kimi zaman tekinsiz boyutlara varıyordu. Özellikle birlikte müzik yaptıklarında Voltaire bunu hissediyordu. Clarissa'nın çalışığı katı ve renksizdi. Coşkunun Voltaire'a yabancı olan bir yasasına boyun eğiyordu. Bedenler ruhun parıltılarını yansıtacak ölçüde akkor haline geldiklerinde bu çalıştaki de korkutucu bir biçimde Voltaire'a yansıyordu. O zaman Clarissa'nın içinde belirsiz bir şey yerinden kopuyor ve onun ruhuyla birlikte uçup gitmekle tehdit ediyordu. Bu şey Clarissa'nın benliğinde bulunan ve korkuyla kapalı tutulması gereken bir boş odadan gelmekteydi. Voltaire bunu nereden hissettiğini ve hissettiğinin ne olduğunu bilmiyordu. Ama bu şey dile getirilmesi olanaksız bir korkuyla ve ona karşı kararlı bir önlem alma gereksinimiyle Voltaire'e acı vermekteydi. Voltaire bir şey yapamıyordu. Çünkü ondan başka kimse bunun ayırdına varmıyordu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Van Gogh, V-A-N-G-O-G-H, Shakespeare, S-H-A-K-E-S-P-E-A-R-E, Akinolu Thomas, A-Q-U-I-N-O-L-U, T-H-O-M-A-S, Doktor Universalis, D-O-C-O-T-R, U-N-I-V-E-R-S-A-L-I-S.